Ayrım 27. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 247. Hapishanelerdeki işkenceler sadistçe yapılıyor. Kaçmayı başarabilen bir mahpus bana saçlarının kesildiğini ve ardından da kendi saçlarını yemek zorunda bırakıldığını anlatıyor. Her duraksamada telden bir kamçıyla dövülüyormuş. Yediklerini çıkarınca da çıkardıklarını yemeye zorlanıyormuş. Kan kusmaya başlayınca içinde oturmaya yer olmayacak kadar dolu bir hücreye götürülmüş. Vücudu kan içinde kalmış, bayılıncaya kadar kan kusmuş. Tutuklulara her suçu kabul etmeye razı oluncaya kadar işkence ediliyordu. İtiraflarını işkencecilerin önünde değil de kamu önünde yapmaya zorlanıyorlardı. Her akşam İran televizyonunda işledikleri suçu itiraf eden tutuklular gösteriliyordu. Ama iş bununla da bitmiyordu. Televizyonda suçlarını itiraf ettikten sonra devrim nöbetçilerine dostları ve tanıdıkları hakkında bilgi verip yardımcı olmak zorunda bırakılıyorlardı. Ardından da bunların gözü önünde ele verdikleri arkadaşları kurşuna diziliyordu. Bu psikolojik terörün son aşaması, tutuklunun, yoldaşlarının ve dostlarının celladı rolünü üstlenmeye zorlanmasıydı. Bir tutuklu bu işlemlerden sonra gerçekten serbest bırakılacak mı, yoksa bu dünyanın yükünü taşımaktan kurtarılacak mı? Buna da mollalar karar verirdi. Böyle bir ortam içinde 24 Temmuz 1981 günü Beni Sadr'dan boşalan yere İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına sözde 13 milyon oyla o zavallı, o ufak tefek Recai seçiliyor. Halk arasında Recai'nin babası oğlunun Cumhurbaşkanı olacağını bilseydi hiç olmazsa ilkokula gönderirdi onu diye şaka yapılıyor. 24 Temmuz günü öğle vakti 14 haberlerinde Beni Sadr'ın Mücahitlerin Başkanı Racavi ile Paris'e gittiği duyuruluyor. İran'da harıl harıl aranan bu iki kişinin uçakla kaçırılması mücahitlerin gücünü kanıtlıyor. Bu olay, mollaların kurdukları düzende daha çok zayıf noktalar olduğunu, bunların kendi adamlarına bile güvenemeyeceklerini gösteriyor. Beni Sadr ve Racavi, Tahran Havalimanı'ndan güpegündüz bir askeri uçakla kaçırılmışlar. Beni Sadr ve Racavi Paris'te dostça karşılanıyorlar. Her ikisi de mollalar rejiminin devrileceği ve yurtlarına geri dönecekleri günün pek uzakta olmadığına ilişkin bir açıklamada bulunuyor. Son olaylarla kendilerine güveni sarsılan mollaların tepkisi gittikçe sertleşiyor. Hatta Hümeyni tüm ulusu ajanlık yapmaya çağıracak kadar ileri gidiyor. Komşuları gözetleyip evlerinde neler yaptıklarını öğrenmek her vatandaşın dini vazifesidir diyor. Siz komşularınızı gözetleyin, komşularınız da sizi. 20-30 gün komşulara kimlerin girip çıktığını gözetlersek, şüpheli bir durumda hemen polise haber verirsek bu mesele kendiliğinden hallolur. Analar babalar çocuklarına göz kulak olsunlar. Zavallı ve masum kızlarının canilerin eline geçmesine göz yummasınlar. Bir çocuk anasını babasını dinlemezse o ana babanın dini vazifesidir çocuğunu polise bildirmek. İran'da aile bağlarının ne kadar sağlam, karşılıklı dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göz önünde tutarsak, Hümeyni'nin sözlerinin halkı ne kadar hayrete düşürdüğünü anlarız. Bir din adamı, ana ve babalardan çocuklarını celladın eline teslim etmesini nasıl isteyebilir diyordu halk. Birkaç gün sonra gazetelerde bir annenin oğlunu savcılığa şikayet ettiği haberini okuyoruz ve sahiden de bir akşam bu kahramanlığı yapan kadını televizyonda görüyoruz. Oğlunun yakalanmış olmasından çok sevinçli görünüyor. Devrim mahkemesinden oğlunu mutlaka idam cezasına çarptırmalarını istiyordu. Söyledikleri öyle saçma ki inanmak için aptal olmalı. Kadın ulusumuzun örnek annesi diye övüle övüle göklere çıkarılıyor. Her gün gazetelerde tebrik mesajları yayınlanıyor. Dinimizin büyükleri görevini gözünü kırpmadan yerine getiren bu olağanüstü kadını öve öve bitiremiyorlar. Hümeyni onu huzuruna kabul ediyor. Senin yaptığın diyor Hümeyni, herkese misal olsun. Herkes senin yolundan gitsin. İki gün sonra başka bir kadın daha televizyona çıkarılıyor. Bu kadın daha da ileri giderek yüksek mahkemeden oğlunu kendi elleriyle asmasına izin verilmesini rica ediyor. Saklı gizli yaşamak gittikçe zorlaşıyor. Gerçi halk muhaliflere sempati besliyor ama onların da gözü korkutulmuş. Mahkeme kararlarına göre rejim düşmanlarına yataklık edenler müfsitlik suçundan yargılanacaklar. Pek çoğumuz gecelerini tren istasyonlarında geçirmek zorunda kalıyor. Buraları da tehlikeli olmaya başlayınca bazıları kentin dışında bir yerde bir çukur eşip bu çukurun içinde 1-2 saat uyumaya çalışıyor. Ben birkaç haftadır kiralık bir dairede oturan evli bir çiftin yanında kalıyorum. İkisi de sabahları erkenden evden çıkıp işe gidiyorlar. Altımızda 6 kişilik bir aile oturuyor. Bunların oğullarından biri devrim komitesinde çalışıyor. Ev sahiplerim evden çıktıktan sonra çıt bile çıkaramıyorum. Odamdan çıkamıyorum. Odamda bile elimden geldiği kadar devinmemeye çalışıyor, parmak uçlarıma basarak geziniyorum. Tuvalete gitmek büyük bir sorun. Sifonu çekemiyorum. Nesrin ise başka bir yerde oturuyor. Birbirimizi tek tük, ancak koşullar el verdikçe görebiliyoruz. Molluların işi de kolay değil. Düşmanlarından, korkularından halk arasına çıkamıyorlar. Ancak çok ivedili durumlarda zırhlı arabalarla ve silahlı muhafızlar eşliğinde dışarı çıkabiliyorlar. Parlamentonun bir kaleden farkı yok. Halkın vekilleri halktan kendilerini sakınmak zorunda. Hiçbiri parlamentodan çıkmaya cesaret edemiyor. Hümeyni bile Tahran'a döneli beri evinden çıkmamıştı. Evinin yakınındaki yollar gece gündüz sıkı bir denetim altında. Gücünü halktan aldığını iddia eden bir rejim için ne kadar garip bir durum. Kısa bir zaman içinde en yüksek devlet makamına kadar yükselen Recai'nin inişi de çıkışı kadar çabuk oluyor. Günlerden 31 Ağustos. Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Kaşmiri, konsey üyelerini önemli bir toplantıya çağırıyor. Toplantı başbakanlıkta yapılıyor. Saat öğleden sonra 3. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recai, Başbakan Bahonar, Savunma Bakanı Namcu, Emniyet Müdürü Dasgerdi ve birkaç yüksek devlet memuruyla birkaç subay katılıyor. Toplantının başlamasından kısa bir süre önce Konsey Başkanı Kaşmiri elinde büyük bir bavulla salona giriyor ve bavulu içinde mücahitler ve diğer silahlı örgütler hakkında önemli belgeler bulunduğunu söyleyerek Recai ile Bahonar'ın arasına koyuyor. Bu belgeler yardımıyla tüm silahlı grupların köküne birkaç gün içinde kibrit suyu dökülebileceğini ekliyor sözlerine. Ardından da az bir işim var, hemen geleceğim diyerek salondan ayrılıyor. O salondan çıkar çıkmaz Recai merakını yenemeyerek bavulu açıyor. Açar açmaz da işi bitiyor. Patlama o kadar güçlü ki içinde bulundukları bina tamamen harabeye dönüyor. Toplantıya katılanların ayakları, kolları ve diğer organları her bir yana dağılıyor. Cesetlerin bir kısmı öylesine kömürleşmiş ki ancak dişlerinden kimlikleri saptanabiliyor. Ertesi gün bir cenaze töreni düzenleniyor. Omuzlarda taşınan tabutlar arasında Kaşmiri'ninki de var. Kaşmiri'nin şehit olmadığı ancak birkaç gün sonra anlaşılıyor. Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bile karşı taraftan çıkması Mollaların prestijini sarsıyor. Muhalefeti ise daha güçlendiriyor bu suikast. Paris'te bir gazeteye verdiği demeçte Beni Sad, zafer elle tutulacak kadar yakına geldi diyor. Ve Racavi ile birlikte İran halkını yakında en geç bir ay içinde Mollaların elinden kurtaracağını söylüyor. Önümüzdeki haftalarda da suikastlerin arkası kesilmiyor. Suikastlerin kurbanları arasında devrim savcısı Kudusi, Hümeyni'nin Tebriz'deki vekili Ayetullah Madani ve silahlı kuvvetler komutanlarını taşıyan bir askeri uçağın 94 yolcusu da var. Korku mollaların kemiklerine kadar işliyor. 3 ay içinde 3000'in üzerinde siyasal tutuklu idam ediliyor. İslam devrim mahkemelerinin en üst makamdaki yargıcı meslektaşlarından bir günde 4000 düşman öldüren Hazreti Ali gibi devrimci olmalarını istiyor. Devrim nöbetçilerine ve komite üyelerine şüpheli bütün kişileri tutuklayıp gerekirse oracıkta vurma emri veriliyor. Böylelikle tüm halk Hizbullahların önüne yem diye atılıyor. Bir gün bir arkadaşımı ziyaretten geliyordum. Arkadaşımın oturduğu dar ara sokaktan ana caddeye çıkınca 12 ile 16 yaşları arasında 25'e yakın okul kızı gördüm. Üniformalarına bakılırsa okuldan geliyorlardı. Yumruklarını sıkıp havaya kaldırmışlar, ya özgürlük ya ölüm diye bağırıyorlardı. Birçok kimse gibi ben de karşı taraftaki kaldırımda durup bakmaya başladım. Yanımda duran bir kadın, ya ne kadar tehlikeli bir şey yaptıklarının farkında değiller ya da çok yürekliler diye fısıldadı kulağıma. Kadın haklı çıktı. Bir an içinde devrim nöbetçileri dolu iki askeri araç çıka geliyor. Nöbetçiler ellerindeki makinalı tüfeklerle araçlardan iniyorlar. Durun diye bağırıyor kumandanları kızlara. Kızlar koşmaya başlıyor, bunun üzerine nöbetçiler gözlerini kırpmadan ateş açıyor. Birbiri ardında yere yığılan kızlar sokağın ortasında kanlar içinde kıvranıp imdat istiyorlar. Ama sokaktakilerden hiç kimse yardıma koşmaya cesaret edemiyor. Çünkü bu düpedüz intihar sayılırdı. Elimde bir silah olsaydı mutlaka ateş açardım. Nöbetçiler kızların yanına gidip tüfeklerinin kabzalarıyla, çizmeleriyle habire vuruyorlar. Ölüleri askeri araçlara yükleyip çekip gidiyorlar. Bu korkunç sahneyi görenlerden bazıları sinir krizleri geçiriyor. Kadının biri bayılıyor. Ben de kendime hakim olamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorum. Yine sürgünde. Beni Sadr ve Racavi Paris'e kaçmadan az önce muhalefeti ortak bir cephe kurmaya çağırmışlardı. Ulusal Demokratik Cephe ve Solcu Birlik'teki arkadaşlarımla bu planı tartışıyoruz. Böyle bir ortak cephenin Hümeyni'nin düşmesinden sonra demokratik bir ortamın gerçekleşmesi yönünde önemli bir adım olacağında görüş birliğine varıyoruz. Ve Paris'e iki delege göndermeye karar veriyoruz. Delegelerden biri olarak ben seçiliyorum. Avrupa'ya gidip bütün dost ve akrabaları ve hele de neslini tehlikede bırakmak bana çok zor geliyor. Benim yerime bir başkasını göndermelerini rica ediyorum. Ama arkadaşlarım buna yanaşmayıp benim gitmemde diretiyorlar. Ayrıca hepimiz durumu iyimser gözlerle görüyoruz ve en geç bir ay içinde Mollalar rejiminin devrileceğine hiç kuşkumuz yok. Yolculuğun çok iyi hazırlanması gerekiyor çünkü çoktan beri aranan metin defteri de bizimle gelecek. Önce Kürdistan üzerinden kaçmayı düşünüyoruz ama orada silahlı çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine Pakistan üzerinden kaçmakta karar kılıyoruz. Hazırlıklarımız çabuk tamamlanıyor. Son ana kadar arkadaşlarıma benim yerime bir başkasını Paris'e göndermeleri için yalvarıp yakarıyorum. Ama zamanımızın darlığını düşünerek sonunda kendim gitmek zorunda kalıyorum. Nesrin'den başka hiç kimse, ne annem, babam ne de kardeşlerim kaçacağımı bilmiyorlar. Nesrin bizi uğurlamaya geliyor. Ayrılırken birbirimizi kucaklayamıyoruz bile. Çünkü İslam ahlakına göre karı koca bile sokakta öpüşemez. Gözlerimiz yaşarmış, birbirimize baka kalıyoruz. Ne zaman görüşürüz bilemiyoruz. El sıkışarak ayrılıyoruz. 4 kişiyiz. Metin defteriden başka Bazargan hükümetinin bir üyesi ve Solcu Birliğin delegesi dostum Mehdi bizimle geliyor. 2 kişi muavin kılığına girip bir kamyonla yola çıkıyoruz. Pakistan sınırı yakınındaki Zahedan kentinde ötekilerle buluşacağız. Zahedan'a kadar kazasız belasız geliyoruz. Bir kenarından boydan boya asfalt yolun geçtiği Büyük Tuz Çölü'nün ayın yüzeyini andıran görüntüsü, çevrede tek tük rastlanan bakımsız ve fakir köylerle, küçük kentlerle tezat içinde. Bir yanda yerle göğün birleştiği, geceleri yıldızların elle değecek kadar yakına geldiği, binlerce yıl el değmemiş çöl, diğer yanda ise sefil köyler, solucan gibi toz toprak içinde yaşayan insanlar. Parlamento Başkanı Rafsanjani'ye yılda birkaç milyon tümen kazandıran, dünyada eşi bulunmayan Şam fıstığının yetiştiği Rafsanjan kentinde bir insanın yiyebileceği bir şey bulamıyoruz. Bir iki dükkan var ama onlarda da bozulmuş yiyeceklerden, çürümüş yemişlerden başka bir şey bulunmuyor. Kent halkından birkaç kişi bize devrimden sonra durumlarının daha da kötüleştiğini anlatıyor. Sonunda lokantaya benzer bir yer buluyoruz. Etsiz, nohutlu pilav var. Yemek bir tepsi içinde getiriliyor. Tepsinin üzerine yemeğimizin tadına bakmak isteyen yüzlerce sinek üşüşmüş. Zahedan'da diğer iki arkadaşımızla buluşuyoruz ve ertesi gün bir jip ile Pakistan sınırında bir köye gidiyoruz. Köyde birkaç göçebe çadırından ve üç kerpiç evden başka bir şey yok. Çadırında konuk kalacağımız Beluci, tek keçisini kesip öğlen yemeğinde bize ikram etmek istiyor. Zorla vazgeçirtebiliyoruz. Bir akşam hava karardıktan sonra sınırın 15 kilometre yakınına kadar arabayla götürülüyoruz. Yolun geri kalanını yürüyeceğiz. Yolculuğumuz zor ve tehlikeli. Sık sık devriyeler geçiyor ve görünmemek için yere yatmamız gerekiyor. Tam da mehtaplı bir geceye rastlamıştık. Ay ışığı ortalığı gündüz gibi aydınlatıyordu. Son birkaç kilometreyi emekleyerek alıyoruz. Yollar çakıllık, sessiz gecede ayak sesleri daha uzaktan duyuluyor. Sabaha karşı saat 3'te birbirinden 100 metre kadar uzaktaki bir jandarma postasıyla bir sınır karakolu arasından sınırı geçiyoruz. Dönüp ardıma bakıyorum. Sınırın iki yanında da doğanın aynı olmasına karşın ülkemden ayrıldığımı hissediyorum ve çok üzülüyorum. 27. ayrımın sonu. Sayfa 255.